Herkese merhaba, ben Film Hafızası ekibinden Tuğba Abidüş. What Did The Director Do podcast serisinin bu bölümünde sizlere Vera Chitilova'nın daha çok Daisy olarak bilinen ama orijinal ismi Sid McGrasky olan, Türkçe'ye de Küçük Papatyalar olarak çevrilen filmini analiz edeceğim. Bir Havva ile Havva hikayesi, Sid McGrasky. Çek Yeni Dalgası'nın en önemli temsilcilerinden Vera Chitilova'nın başyapıtı Sid McGrasky uzun yıllar yasaklı kalmış bir filmdir. Gerek bu yasaklı olma durumu, gerekse de filmin seyircide yaratmış olduğu etki üzerine çokça konuşmak mümkün. Zira Sid McGrasky iki şımarık kızın hikayesinden öte dünyanın gidişatına dair söyleyecekleri olan politik bir filmdir. Stalin diktatörlüğünün altında bir yeniden doğuş. Çek Yeni Dalgası. Stalin diktatörlüğü etkisindeki sosyalist rejimde sinema desteklense de özgün eserler üretilemez. Zira sinemaya özgür bir ortam sunulmaz. Fakat zamanla yönetmenler bir şekilde dertlerini dile getirirler. Devlet başkanlarının her türlü baskıya rağmen ülkede özgürlükçü bir ortamın zeminini oluşturmalarıyla da Çek Yeni Dalgası yavaş yavaş sahneye çıkar. 1962 yılında Fransız Yeni Dalgası'ndan etkilenerek başlayan Çek Yeni Dalgası yönetmenleri, her ne kadar Fransa'daki meslektaşları kadar dertlerini açık edemeseler de özgün eserler üretmenin yolunu bulurlar. Hatta bu tam olarak özgür olmadıkları alan yaratıcılıklarını daha da arttırır. Tıpkı Sid McGrasky'de olduğu gibi. Bir şeyleri açık açık dile getirmektense simgesel bir yolla dile getiren Çek Yeni Dalgacılar, Alexander Dubček döneminde uygulanan güler yüzü sosyalizm sayesinde zirveyi görürler. Fakat sadece 6 ay süren Prag Baharı, Kızıl Ordu'nun ülkeye girmesiyle sona ererken kendiyle birlikte Çek Yeni Dalgası'nın da sonunu getirir. Vera Chitilova ise akımın en özgün eserlerinden birinin yaratıcısı olarak Prag Baharı'na da Çek Yeni Dalgası'na da olan tüm öfkeyi üzerine çeker. Yasaklarla büyüyen bir kariyer. Vera Chitilova. Prag Baharı'nın bastırılmasından sonra Sid McGrasky'nin final sahnesindeki yemek israfı bahane gösterilerek hem bu filmin yayınlanması hem de Chitilova'nın film yapması yasaklanır. Üstelik tüm bu yasaklara rağmen Chitilova birçok meslektaşı gibi ülkeyi terk etmez ve sabırla yasağın kalkmasını bekler. Hatta Chitilova yasağın kaldırılması adına ülke başkanına bir nevi biat eden minvalde mektup da yazar. Zira mektupta söylediklerinde samimi olmasa da film üretmesinin önüne geçen yasakların kalkması için bunu yapmaktan çekinmez. Fakat yasağın kalkması Chitilova'nın mektubundan daha çok dünya kamuoyunda oluşan farkındalık sayesinde olur. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir festival Sid McGrasky'yi açılış filmi olarak göstermek isteyince Chitilova ile iletişime geçer. Bu iletişim sonucunda yasaklardan haberdar olunur ve tüm sinema camiasında bu haber hızla yayılır. Bunun üzerine dünya kamuoyundan hükümete yoğun bir baskı oluşturulur ve neticede yasaklar kaldırılır. Tabii tüm bu durum sayesinde de Sid McGrasky sinema camiasının oldukça ilgisine mazhar olan bir film haline gelir. Yarattığı etki artık ülke topraklarını aşarak tüm dünyaya yayılır. Chitilova yasağın kalkmasından sonra da nice filme imza atar ama her zaman Sid McGrasky ile anılan bir yönetmen olur. Peki gerçekten film Chitilova'nın dediği gibi sadece yemek israfı yapanları mı hedefine alıyordu yoksa filmde bundan çok daha fazlası mı vardı? Savaşların ve çarkların arasında sıkışmış bir hayat, çivisi çıkmış dünya. Filmin prolog sahnesi bir parantez açarken epilog sahnesi de bir parantezi kapatır. Böylece film parantez içine alınır. Hani yazarken özellikle belirtmek istediğimiz bir ayrıntıyı parantez içine alırız ya, işte öyle bir detay gibidir aslında film. Lakin bazen tüm detay o parantez içinde saklı olabilir. Dikkatli okuyucunun gözden kaçırmayacağı ama çoğu zaman da okunmadan geçilen bir detaydır parantez içleri. Sid McGrasky gerçekten de o parantez içindeki detaya önem verenler, büyük gizemlerin detaylarda saklı olduğunu bilenler için paha biçilemez bir filmdir. Sabırla anlamaya çalışanlar, bulmaca çözmeyi, üzerine düşündükçe, defalarca izledikçe büyüyen yapımları sevenler içindir Sid McGrasky. İşleyen bir çark görüntüsüyle başlar her şey. Bu çark görüntüsünün arasına ise savaş görüntüleri girer. Film, diktatör yönetimlerin hem halkını makinalarla esir almasını hem de her canı sıkıldığında adeta oyun oynar gibi birbirlerine savaş açmalarını bu kesit kesit verilen görüntüden ifade eder. Epilog sahnesi de bombalama ve yıkım görüntüleriyle gelir ekrana. İki karakterimiz ise bu dünyanın içinde sıkışıp kalmıştır. Hareket ettikçe gıcırdamaları da bunun en büyük kanıtıdır. Neticede karakterlerimiz her şeyle bozulmuş dünya olduğunu düşündükleri bu dünyadan sıyrılıp tam anlamıyla sistemin dışına çıkmayı amaçlarlar ve bir bozulma anlaşması yaparlar. Zira her şey bozulmuş, dünyanın çivisi çıkmıştır. O zaman bu çivisi çıkmış dünyada çivi çiviyi söker misali bir mücadeleye girişirler. Ki final sahnesinde bahsedeceğimiz üzere gerçekten de çivi çiviyi sökecektir. Ama önce karakterlerimizin bu bozulma anlaşması süresince yaşadıklarına odaklanalım. Mesela çocukken katı bir Katolik eğitimi alan yönetmenimiz bu bozulma durumunu Hristiyanlık öğretileriyle nasıl harmanlar? Bir Havva ile Havva hikayesi. Bakire Meryem ile Mecderli Meryem. Film iki kadın karakterin omuzlarında yükselir. Fakat bir süre sonra bu iki önemli karakterin isimleri konusunda bir karışıklık olduğunu fark ederiz. Zira karakterler birbirlerine sık sık farklı isimlerle seslendikleri gibi zaman geçirdikleri erkeklere de kendilerini hep farklı isimlerle tanıtırlar. Fakat ara ara da birbirlerini Mary diye çağırdıklarına şahit oluruz. Filmin bilgisine baktığımızda ise karakterlerin birinin Mary 1, diğerinin de Mary 2 olduğunu öğreniriz. Aslında bu Mary karakterlerinin birinin İsa'nın annesi olan Kutsal Meryem'i, diğerinde Mecderli Meryem'i temsil ettiği kısa bir süre sonra netleşir. Sarışın olan Mary, daha filmimizin ilk sahnesinde başına papatyalardan yapılmış bir taş takar ve diğer Mary'ye dönerek "Bir bakire gibi görünüyorum değil mi?" der. Ve film boyunca da bu bakirelik meselesini ara ara tekrar eder. Ayrıca final sahnesinde aynı karakter kendine perdeden kıyafet yapar. Mary'nin bu hali frekslerdeki ya da ikonlardaki Kutsal Meryem'i akla getirir. Bunlarla da yetinmez ve bir sahnede aynı karakter bacaklarını bir kurdeleyle sıkı sıkıya birbirine bağlar. Bunu da pekala bekaret kemeri olarak düşünebiliriz. Esmen olan Mary ise diğerine göre hep daha koyu renk kıyafetler giyer. Bunun yanında karakterimiz sürekli yaşlı erkeklerle para karşılığı flört eder. Bir rivayete göre Mecderli Meryem İsa ile tanışmadan önce fahişelik yapar. İsa ile tanıştıktan sonra ise onun öğretisine iman eder ve bir azizi olarak tüm hayatı boyunca İsa'ya eşlik eder. Yani Mary biri bir seks işçisi olarak düşünürsek Mecderli Meryem'i temsil ettiğini söyleyebiliriz. Ayrıca filmin final sahnesinde Mecderli Meryem temsili Mary 2'nin aksine üzerindeki kıyafeti çıkararak kombinezonu ile kalır. Son tahlilde filmin her anında karşımızdaki karakterler Bakire Meryem ve Mecderli Meryem'dir. Bu birbirinden oldukça farklı olan Meryem karakterleri film evreninde ise oldukça iyi anlaşan iki yakın arkadaştır. Hatta film açık açık söylemese de çok iyi biliriz ki bu iki Mary arasında lezbiyen bir ilişki vardır. Zira karakterlerimiz birbirleriyle ilk bozulma anlaşması yaptıklarında hemen cennette yasak elmanın yanına düşerler. Bozulmak demek, günah işlemek demektir çünkü. Ve öyle de olur. Bakire Meryem'i temsil eden Mary, ağaçtan hemen bir meyve alarak yer. Meyvenin yenilmesiyle iki karakterimiz de dünyaya düşer. İlk günah işlenir ve bu iki Mary cezalandırılarak cennetten kovulur. Zaten bir daha da cennete gittiklerini görmeyiz. Dünyaya düştüğünde de hala ağzında meyve çekirdeğini tutan Mary diğerine yakalanır. Ağzından çıkan ise bir şeftali çekirdeğidir. Bu da zaten eşcinsel ilişkiye yapılan önemli bir göndermedir. Ayrıca bu ilk günah meselesinden de filmin bir Adem ile Havva değil, Havva ile Havva hikayesi olduğunu söyleyebiliriz. Tüm türlerin yaşam hakkı için bu bir feminist film olamaz. Karakterlerimizin Hristiyanlıktaki 7 büyük günahın çoğunu işlediğine de şahit oluruz. Ama en çok da oburluk günahı her fırsatta büyük bir hazla işlenir. Karakterlerimiz her daim bir şeyler yerler. Fakat yasak meyveler dışında ya da fallik objeyi temsil eden muz, salatalık, turşusu, mısır dışında karakterlerimiz neredeyse bitkisel hiçbir şey yemezler. sürekli onları et, tavuk, balık, yumurta, sosis, sucuk yerken görürüz. Üstelik bunları yeme şekli de fazlasıyla dikkat çekicidir. Bir Havva ile Havva hikayesinde elbette erki temsil eden fallik objelerin karakterlerimiz tarafından hunharca yenilmesi normaldir. Hatta filmin yapısını destekleyen bir tercihtir. Ama kadını temsil eden tavuk, balık ve etin aynı şekilde tüketilmesi anlaşılabilecek bir durum değildir. Zira Carol J. Adamson, Etin Cinsel Politikası Vejeteryan Eleştirel Kuram kitabında da bahsettiği gibi, özellikle eti yenilen, yani çiftlik hayvanlarının konumu ile kadının, belki bunu ötekileştirilen herkes olarak genellemek daha doğru olur, konumu aynıdır. Hatta Çitilova kendisi bizzat bir sahnede bu özdeşliği kurar. Telefonda monolog yapan adamın karakterlerimizin tavuk etinden bahsettiklerini duyduğunda Mary'e "Piricim benim" dediğini duyarız. Ya da final sahnesine geçmeden önce yiyecek transferi için kullanılan asansördeki karakterlerimiz yukarı çıkarken bir sürü etin olduğu bir kattan geçerler. Muhtemelen oradaki etler de daha öncesinde karakterlerimizin bindiği asansör ile oraya taşınmışlardır. Asansör burada özdeşleşmeyi kuran ortak mekan rolündedir. Böylece birçok defa kadın vücudu ile hayvan bedeni arasındaki bağ kurulur. Son tahlilde eğer kadının hakları savunuluyor, kadın özgürlüğünden bahsediliyorsa bu sadece insan olan hayvanlar için geçerli değildir. Aynı zamanda insan olmayan hayvanların da haklarını savunmak gerekir. Eğer filmimiz kadının gücünden, onun özgürlüğünden den vuruyorsa aynı zamanda kendiyle patriarkal kültürün gözünde aynı iddiada duran bir diğer türü sömürmemelidir. Üstelik tabaklardaki etler fazlasıyla kendini de belli etmektedir. Yani demem o ki iki halinden bambaşka bir forma dönüşüp de kayıp gönderge haline de bürünmüş değildir. Hatta final sahnesinde Melike'nin masadaki yiyecek haline dönüştürülmüş hayvan başına bakarak "Aa, gözleri de duruyor." demesiyle hayvan bedenlerinin yediklerinin gayet de farkında olduklarını anlarız. Hal böyleyken eğer tabaklardaki ölü hayvan bedenleri kadını, LGBT+ bireyleri ya da tüm ötekileri temsil ediyorsa karakterlerimiz kendi temsillerini ya da kendileri gibi olan ötekileştirilmiş bireyleri yemektedirler. Lakin fallik objelerin itiş edilmesi film evreni açısından elbette çok önemlidir. Cadılar iş başında. Büyü ile kastrasyon. Karakterlerimiz sıkıldıklarında makas ile oynamaktan oldukça hoşlanırlar. Bu bir nevi karakterlerimizin silahı olarak düşünebileceğimiz aracı daha çok evde kullansalar da dışarıda da kullandıklarına şahit olmak mümkündür. Bu makas yer yer her şeyi başka bir forma dönüştürmek için kullanılsa da yer yerde penisi temsil eden objeleri itiş etmek için kullanılmaktadır. Makas, şiş, çatal ve dişler aracılığıyla muzlar, sosisler, sucuklar adeta tarumar edilir. Hatta sırf penise benzediği için kendi parmaklarına bile iştahları kabarır. Karakterlerimizin zevkten dört köşe olarak yaptıkları bu yıkıcı eylem sonucunda sistemin, patriarkanın hadım edilmesi filmin feminist yanını oldukça kuvvetlendirir. Ayrıca bir sahnede karakterlerimiz süt banyosu hazırlar. Ama bu daha çok bir iksir hazırlamak gibidir. Sütün içine yumurta ve bir dergiden kesilmiş erkek fotoğrafı konulur. Adeta cerrahi olarak değil de büyüyle yapılan bir kastrasyon gerçekleştirilir. Fakat karakterlerimizin intikamı bunlarla da sınırlı değildir. Yine bir sahnede karakterlerimiz fabrikadan çıkan işçiler ve bahçedeki bahçıvan tarafından fark edilmezler. Bu durumu iki Mary de içine sindiremez. Zira aslında tüm film boyunca dikkatleri üzerine çekmeye çalışan ve fark edilmekten oldukça haz duyan kişilerdir. Ki karakterlerimizin gece kulübüne gittikleri bir sahnede yaptıkları bunun en büyük kanıtıdır. Her zaman ilginin üzerlerinde olmasını sağlamak için her türlü yıkıcı eyleme başvurmaktan çekinmezler. Hatta ara ara karakterlerimizin varoluş sorgulaması yaptığına da şahit oluruz. Zaten böyle bir varoluş sancısına da tutunmuş karakterlerin görülmemesi büyük bir tepki uyandırır. Tamamı erkeklerden oluşan bu güruh tarafından görülmeyen, yokmuş gibi davranan kadınlarımızın yine erkeği temsil eden bir başka fallik obje olan mısır koçanları üzerinden intikamlarını aldıklarını görürüz. Yakınlardaki bir mısır tarlasına girerek toplayabildikleri kadar mısır koçanını önce büyük bir hırsla rastgele dişler, sonra da yola atarlar. Ve daha sonra da mısır koçanlarla dolmuş yola bir nevi yaprattıkları esere bakarak kendileriyle gurur duyarlar. Dev bir kolaj çalışması Dadaizm'in doruklarında. Bu kesme biçme mevzusu denilince Dadaizm de akla gelir. Aslında Dadaizm Çek Yeni dalgasının çokça etkilendiği bir sanat akımıdır. Hiçlikten, yıkımdan, çarpıcılıktan beslenen bu sanat akımını bir nevi anarşist bir başkaldırı olarak da tanımlayabiliriz. Karakterlerimiz savaşlar, baskı, sömürü arasında sıkışıp kalmış dünyadaki insanları gerçek dünyadan koparan, onları adeta gerçekte olmayan güzellikte bir dünya ile buluşturan, ikonlaştırılmış sanat eserlerine savaş açan akımın temsilcileri gibidir. Bilindiği üzere dadacılar yepyeni bir eser ortaya çıkarmaktansa var olan bir eseri yapı bozuma uğratarak yeni bir eser ortaya çıkarırlar genelde. Özellikle ikonlaştırılmış sanat eserlerinin parodisini yapmayı ya da birçok eserden parçaları alarak bir bütün haline getirmeyi severler. İşte bu kolaj ya da montaj sanatı filmin her anına sirayet etmiştir. Özellikle Sovyet kurgusunu yani entelektüel kurguyu akla getiren sahne geçişleri montaj sanatının en etkileyici halidir. Hatta sahne geçişlerini bir virgül olarak düşünürsek her virgülün ayrı bir kolaj çalışması olduğunu söyleyebiliriz pekala. İlk başta mekanlardan başlarsak filmin en çok zamanı geçirdiği yerlerden biri karakterlerimizin evidir. İlk sahnelerde evin duvarının kısmen daha boş olduğunu görürüz. Fakat filmin sonlarına doğru duvar adeta kolaj çalışması yapan dadacı bir ressamın tablosu halini almıştır. Duvarda kullanılan parçaların popüler kültür öğelerinden oluşması da bu tezi destekler. Hem duvardaki sanat eseri hem de film seyirciyi fazlasıyla şok edici, sarsıcı bir etkiye sahiptir. Zaten filmin hiçbir anı ne seyircinin özdeşlik kuracağı bir atmosfere sahiptir ne de seyirciyi gerçek dünyadan koparacak kadar bir yanılsamaya sebep olur. Aksine izlenirlik açısından hayli zorlu olan film hiç de seyirci dostu değildir. Çünkü her anında seyirciyi rahatsız eder ama tüm filmin bu durumu destekleyen çok daha fazla nüvesi vardır. Sistemin asıl yüzü çıksın ortaya. Yıkım zamanı. Film asıl dadacı eylemini ise sona saklar. Final sahnesinde bizi karşılayan oda, tepesinde deva azizesi, muhteşem güzellikte tabakları ve çanaklarıyla, tüm ihtişamıyla iştahları kabartan yiyecekleriyle adeta bir haz odası gibidir. Lakin tüm bu görkemli halinin bir kandırmacı olduğunun anlaşılması gerek. Zira ancak saklanacak bir şeyi olanlar bu kadar makyajlama yapar. Bu odayı diktatör bir sistem olarak düşünürsek, yaptığı zulmü, baskıyı, işkenceyi gizlemek için gösterişe fazlaca başvurmuş bir sistem vardır karşımızda. Ya da insanlara gerçekleri unutturmak için yaratılmış, adeta ikonlaştırılmış bir sanat eserine de benzetebiliriz odayı. Bozulma oyununda hala istedikleri kadar yükselemediklerini düşünen karakterlerimiz sonunda aradıkları fırsatı bulmuş gibidirler. Her ne kadar ilk başta minik dokunuşlarla zarar vermeye, dikkat çekmemeye çalışsalar da bir süre sonra kendilerini dizginleyemezler. Zira karakterlerimiz kendilerine dayatılan gerçekliği keserek, biçerek yeniden yaratmayı seçmişlerdir. Sistemin çarkına sıkışıp da pasif bir tüketici olmaktansa sistemin dışına çıkıp aktif bir üretici olmaya karar vermişlerdir. Bu nedenle yıkmanın, sarsmanın vakti gelmiştir de geçiyordur bile. Böylece yavaş yavaş başlayan dokunuşlar zamanla şiddetini arttırarak devam eder. Bir yandan her zamanki gibi oburca tüketir, bir yandan da her şeye ellerinden geldiğince zarar vermeye çalışırlar. Masaya geçtiklerinde kırılan bardak domino taşı etkisi yaratır. Yıkım bu bardakla birlikte önüne geçilmez bir hal alır. Hatta karakterlerimiz hızlarını alamaz, masanın üstüne çıkarak kendilerini temsil eden topuklu ayakkabılarıyla her şeyi ezerler. Zira erki temsil eden postallar altında yeterince ezilmişlerdir. Şimdi sıra onlardadır. Tüm bunlar olurken bu yıkıcı eylemin tersine olarak kullanılan müzikte ise büyük bir zıtlık vardır. Zira saray müziği veya barok müzikler sahneye eşlik eder. Sahnenin çarpıcılığını arttırmak için bu tercihin yapıldığı da su götürmez bir gerçektir tabii ki. Fakat asıl hedef sistemin en tepesini temsil eden avizedir. Avizenin üzerine çıkarak onu yerinden koparmak için var güçlerle sallanan karakterlerimizin cezalandırılmaları gecikmez. Ne var ki karakterlerimiz af dilerler. Geriye gönderilirlerse her şeyi düzelteceklerini söylerler. Buradan sonrası iki farklı şekilde okunabilir. Bibin geriye kalanı tamamen tahayyülden oluşabilir. Yani Çitlova, pişman olur da af dilerseniz başınıza bunlar gelir. Cezalandırılırsınız demek istemiş olabilir. Fakat sahne gerçekten yaşandıysa durum bambaşka da olabilir. Bozulmanın kutsal amacı feda. Öncelikle karakterlerinizin gazete kağıdına sarıldığını görürüz. Gazete resmi ideolojiyi temsil eder. Bozulup da sistem dışına çıkan karakterlerimiz af dilemelerinin sonrasında sistemin dişleri arasında tekrar sıkışmışlardır. Ve hızlıca her şeyi düzeltmeye çalışırlar. Aynı zamanda da fısıltıyla da olsa kendilerine bir takım telkinlerde bulunurlar. Sıkı çalışırsak mutlu oluruz. Her şey şahane olacak. Usta olursak mutlu oluruz gibi. Tüm bunlar aslında içten gelerek söyledikleri şeyler değildir. Bu söylediklerinde ironik ya da sarkastik bir yan olduğu çok rahat anlaşılır. Sistem tarafından onlara empoze edilen telkinlerdir bunlar. Aslında tüm film boyunca ara ara hep daktilo sesi duyarız. İşte o daktilo sesi sistemin vatandaşlarına fikirlerini empoze etmesinin temsilidir. Film gerek davul gerekse de daktilo sesleriyle sistemin dişlerini, yaklaşan savaşın ayak seslerini ve dikteci yönetimin ısrarlarını hatırlatır her daim. Lakin karakterlerimiz bozulma oyunu oynarken bir kez bile bu dikte eden sesi aldırmaz. Ama pişman olup af diledikten sonra ilk defa tüm film boyunca kulaklarına tıkadıkları telkinleri dillendirmek zorunda kalırlar. Bu ideolojinin kağıt parçalarına sarıp saymalanmış ve adeta biat ettirilmiş karakterlerimiz her şeyi düzeltme konusunda elbette başarılı olamazlar. Daha doğrusu ortaya çıkan yeni oda adeta dadaist bir eser gibidir. Tüm kusurlarını kapatmış ve insanlarda sahte bir huzur, güzellik hissi yaratan eserden yapı bozuma uğratılarak yepyeni bir eser ortaya çıkarılır. İlkinden daha gerçek, daha şaşırtıcı ve daha fark edilir bir eser. Sistemin en tepesi elbette bu durumdan rahatsız olur ve bir şans verdiği bu iki kadını cezalandırır. Kocaman avize karakterlerimizin üzerine düşer. Sistem bu iki kadın ile birlikte kendini de infilak etmiş olur. Evet, karakterlerimiz ölür ama kendileriyle birlikte o riyakar ve çürümüş sistem de yıkılır. Zira bir önceki sahnede üzerine çıkıp sallanmasalardı o avize yıkılmayacaktı. Böylece karakterlerimiz kendilerine feda ederler. Zaten bu görüntünün arkasından da gerçek bombalama görüntülerini görürüz. İşte tam da bu sahne nedeniyle rejimin değerleriyle örtüşmüyor. Yemek israfı yapılıyor denilerek yasaklanan film, yaptığı yıkıcı eylem sonucunda tutsak alınmış olsa da büyük bir dayanışma örneği sonucunda özgürlüğüne kavuşmuş ve dalga dalga yayılarak büyüyen bir simge haline gelmiştir. Analizimiz burada sona erdi. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.